Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Hacegan'dan Mektuplar Köşesi'nde sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Yine güzel bir mektupta buluşuyoruz sizinle inşallah. Bugünkü mektubumuzun konusu biraz Ömer Bey, bayağı yüksek manevi haller. Allah hepimize nasip eylesin.
Amin.
Kalbin masivadan kurtulmasını ele alıyor bu mektubunda İmam Rabbani Hazretleri. Bu mektupta daha çok yani kalbin biliyorsunuz esas yaratılış sebebi Rabbimize efendim ev sahipliği yapmak. Rabbimizin tecellilerine makes olmak, onu sevmek. Ama şimdi kalpler çoğu zaman maalesef başka hedeflere yönlendiriliyor. Bununla alakalı güzel mektup olacak inşallah. Ömer Bey kardeşimiz okusun. Biz de dilimiz döndükçe açıklamaya çalışalım efendim. Buyurun.
Size ve bize lazım olan şey kalbin Hak Sübhanehu'nun dışındakilerle meşgul olmaktan kurtulmasıdır. Bu da kalpte Hak Sübhanehu'nun gayrisinin izlerinin kalmamasına bağlıdır.
Şimdi çok güzel bir burada giriş yaptık. Yani bir kere şunu söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz. Allah-u Teala değişik ağızlar yaratmış. Bu ağızların hepsi bizim için. Ama kalbimizi yaratmış. Tabii kalbimizin maddi tarafı yine kan pompalıyor ama manevi tarafı, ruhumuz yani o Allah'a adanması gerekiyor. Çünkü o Allah'tan gelmiş, Allah'a adanması gereken bir uzvumuz ki Rabbimize o şekilde iltica edelim. Rabbimize o şekilde yalvaralım. Maalesef çoğu zaman kalpler dediğim gibi manevi kirlerle, günah kirleriyle, dünya sevgisiyle, madde sevgisiyle kirleniyor. Kalbin diyor tamamen boşaltılması ve sadece ve sadece Hak Sübhanehu ve Teala'ya ayrılması gerekir. Bu tabi esasında tasavvufun da esas hedeflerinden biridir. Son derece zordur yapması belki ama insan zikirle, tefekkürle, ne kadar sohbetle yani tasavvufi irşatla bunu başarma imkanı da vardır, yok değildir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i överken ne diyor? مَزَاغَ الْبَصَرُ وَمَتَاءَ Ne kadar harika bir şey. Esasını düşünsek var ya, Allah Resulü'nün büyüklüğünü gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs-i Ala'dan geçiyor, ne büyük makamlardan geçiyor. Yani biz olsak ya Rabbi şurada 3-5 sene kalayım, biraz şurada bir yağlar, ballar değil mi? Biraz bir efendim dinleneyim. Mekke'nin sıcağı, ondan sonra ne bileyim işte Taif'in taşlaması, bütün o zor hadiseler. Allah Resulü'nün gözü en ufak bir yan tarafa bakmadı. İnsan bir mesela şöyle örnek verelim Ömer Bey kardeşim. İnsan diyelim ki çok padişahın sarayına gitse. Değil mi? Padişahın yanına giderken gözü ister istemez sağa sola bakar. Acaba halılar ne halısı, avizeler neden yapılmış, duvardaki işte efendim hatlar, resimler neyse acaba kaç para yapar? Böyle kimseye fark ettirmeden hatta padişahın huzuruna varır. Tabi padişahın huzurundayken sağa sola bakamaz. Ama padişahın ilgisi birazcık dağılıp da başka bir şeyle meşgul olsa yine gözü hırsızlık yapar. Bu sefer neye bakar? Tahtına bakar. İşte tahtındaki elmaslara bakar. Sağdaki soldaki askerlerin efendim kılığına, kıyafetine bakar. Niye? Çünkü eve gidince sorarlar. Derler ya baba sen dün padişahla görüştün. Padişahın sarayı nasıl? Güzel mi? Efendim işte nasıl yemekler yediniz? Hep böyle ne yaparlar? Halbuki insan orada padişahın huzurunda başka bir şeyle uğraşmak edepsizliktir. Ona saygısızlıktır. Hakikaten de biz insan olarak da mesela bazen oluyor Ömer Bey. Hele Allah bu ticaret erbabı kardeşlerimize akıl fikir versin. Yanlarına gidiyorsunuz 10 dakika oturacaksınız tamam mı? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Telefonun hemen zır çalıyor. 10 dakika tamam. Telefon. Telefon bitiyor. Yine bir lafın girişini yapıyorsunuz. Yine bir telefon çalıyor. Bir 10 dakika daha telefon. Yani bir sohbet edemeden doğru dürüst.
Evet.
Ben de şunu anlamıyorum esasında. Bir insan sizi ziyarete geliyor. Yani işini gücünü bırakmış. Arabasına binmiş gelmiş. Diğeri telefon açıyor. Yani telefon açanın hakkı daha az esasında bence. Çünkü o sadece telefonun şeyini çevirmiş oluyor. Tuşlarını. Halbuki diğeri işini gücünü bırakmış sizin yanınıza gelmiş. Hangisi daha önemli? Değil mi? Yani işini gücünü bırakıp gelen insan mı önemli yoksa telefonu çeviren bir insan mı önemli? Bu da ayrı bir problem. Yani demek ki kalp insan bile sevmiyor değil mi böyle bir şey? Yani biz bir arkadaşımızın biz varken başka birisiyle ilgilenmesi hoşumuza gidiyor mu? Veya ne bileyim hele hele aile fertler arasında bu çok önemli hakikaten. Eşler de buna çok dikkat etmeli yani. Akşam diyelim ki evin reisi işten gelmiş yorgun argın yani mesela hanımefendi başka arkadaşıyla telefonda konuşuyor. Ne bileyim olmayacak bir şeyle meşgul. Veya dizi seyrediyor. Adam gelmiş yorgun argın ceketini almak yok. Aç mısın sus musun demek yok. Ne olur böyle de mutluluk olur mu? Olmaz. Yani biz insanken bile beşerken bile sevdiklerimizin üzerinde hak sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Yani çocuğumuz bizle ilgilenmese. eşimiz bizle ilgilenmese gadaplanıyoruz, öfkeleniyoruz. Haşa, onları biz mi yarattık? Değil. Onlar da Allah'ın abdi. Biz de, yani bizim onlar üzerinde bir fazla hakkımız yok esasında. Her şeyi yapan Allah, ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı gadaplanıp kızı veriyoruz hemen. Yani hemen ilgi, alaka bekliyoruz. Yüce Rabbimiz bize el vermiş, ayak vermiş, kaş vermiş, yani saysak. Zaten Allah-u Teala diyor ki, ey kullarım boşuna yorulmayın. Yani oturup böyle sabahtan akşama saymaya kalksanız nimetleri sayamazsınız. Nimetleri öğrenmenin en güzel yolu muhterem dinleyicilerimiz, zaman zaman hastaneye gitmek. Akla gelmedik hastalıklar var. Demek ki bunların her biri ayrı bir nimet. Kimisinin efendim midesi rahatsız, kimisinin kalbi rahatsız, kimisinin kulağı, kimisinin burnu, da daha bunlar bildiğimiz şeyler. Bir de bilmediğimiz, daha nice akla gelmedik acayip hastalıklar var.
Psikolojik hastalıklar da var günümüzde. Allah muhafaza etsin.
Zaten o psikolojik hastalıklar başlı başına ayrı bir şey. Akıl bir nimet, büyük nimet. Evet. Akıl olmadığı zaman hiçbir şeyin kıymeti yok. Şimdi bunları bize vermiş Rabbimiz. Bizden tabii ki sevgi ve muhabbet bekliyor. Yani onun hakkı Rabbimizin. Eğer biz bu Rabbimizin bize verdiği bütün imkanları kullanarak ona yönelmezsek hakikaten nankörlük yapmış oluruz. Zaten Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de فَقَلِلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرُ diyor. Benim şükreden kullarım gerçekten çok azdır. Çok azdır, çok. O yüzden işte yani biz de nasıl ki kendimiz yakınlarımızdan ilgi bekliyoruz. Bunun gibi Rabbimize karşı olan kalbi yakınlığımızı artırmaya ve kalbimizi sadece ve sadece Rabbimize hasretmeye çalışalım. Evet.
Allah Teala'dan başka şeyleri öylesine unutmalıdır ki, eğer bir kimse 1000 sene yaşasa kalbine hakkın dışında hiçbir şey gelmemelidir. Neticede her şey kalpte biter.
En son cümlesi kolay oldu da, netice her şey kalpte biter. Tamam, hakikaten tasavvufun bütün amacı kalbimizi Rabbimize hasretmek. Estağfirullah. Yevme la yenfu malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Biz tabii kendimiz duymadık ama Sami Efendi Hazretleri hemen hemen tüm sohbetlerinde kalp meselesine girermiş ve bu ayet-i kerimeyi de okurmuş oradaki müritlere. Hakikaten kalp meselesi çok önemli, ama Ömer Bey kardeşim, ben de itiraf ediyorum, o üstteki sözü, yani 1000 sene yaşasa bile Allah'ta başka aklına bir şey gelmemesi meselesi biraz bizi aşan bir maşallah manevi boyut. Allah nasip eylesin, ama amin. Birkaç kısa da örnek vermek istiyorum yalnız. Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Nereden örnek vermek istiyorum? Tabii takva sahibi büyük üstadlar, üstazlar, mürşitler, onlar bu hali yaşıyor şüphesiz, ama biz onları çok keşfedemiyoruz, anlayamıyoruz. Ama bazı nefsane sahibi insanlar var değil mi? Adam mesela kumarbaz. Aman ya Rabbi, kumar deyince her şeyini, malını, efendim sevdiklerini, ailesini feda ediyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Hatta eski zamanlarda cahili döneminde varmış. Bütün malını kaybeden adam dermiş ki, hürriyetime oynuyorum. Yani kaybedersem köleniz olacağım. Bu kadar kumarbazlık, hastalık. O adam için her şey kumara alet. Hani Allah affeylesin, bazı tiryakiler vardır. Mesela içki tiryakili, yani alkolizm. Adam yani eline geçen her parayı içkiye yatırır. Onun için tek, dünyasındaki tek hedef vardır. Biraz daha fazla içmek. Biraz daha fazla sarhoş olmak. Hani meşhur bir hikaye de var da. Bektaşi'ye demişler, ne zamandan ne zaman namaz kılarsın? Cumadan cumaya, cumadan cumaya deme, hızlı hızlı cumayı tekrar etmiş. Sanki böyle cuma denen o ibadet her gün oluyormuş gibi veya her günde 5 vakit oluyormuş gibi. Halbuki haftada bir kere yani. Peki demişler, içkiyle aran nasıl? Akşamdan akşama. Yani böyle aradaki şeyi uzatarak, yani çok fazla içmem manasına. Yani bir kumarbaz, bir sarhoş adam içkisine, kumarına nasıl bütün kalbini, hatta bütün varlığını adayabiliyor? Bugün de var maalesef. Bugün insana mesela gönlünü bir şeye kaptırıyor. Ne bileyim işte, hep formda kalmak bir hastalık. Nice insan kardeşlerimiz bugün şu yapar bu yaparken ölüp gidiyorlar maalesef. Yani dış görüntümüze dikkat ettiğimizin onda biri kadar kalbimize dikkat etmiyoruz maalesef. Allah bu konudaki gafletimizi affeylesin. Amin. Herhalde bu konu bitti. Yani o 1000 sene meselesine giremedik Ömer Bey. Çünkü hakikaten yaşaması gereken bir hadise. Yani lafla anlatabileceğimiz bir şey yok orada. Ama gerçekten de mümkün yani. Ehli dünya nasıl bunu beceriyorsa dünyevi konularda, değil mi? Öyle insanlar var ki 1000 sene yaşasa Allah aklına gelmiyor mesela. Ahiret aklına gelmiyor. Cami aklına gelmiyor adamın. Demek ki bazı insanları tam tersine 1000 sene yaşasa aklına dünya gelmiyor. Zaten dünya bizim hizmetçimiz. Ayağımızın altına serilmiş zaten. Bunu düşünmenin, bunu efendim böyle büyütmenin ne manası var? Hiçbir manası yok ama işte gel de nefse anlat. Gel de nefse anlat yani. Evet. Bitti herhalde mektup.
Evet hocam, yeni mektup.
Muhterem dinleyicilerimiz, birinci cilt 87. mektuba geldik. 86'ydı biraz önce okuduğumuz mektup. Buyurun bakalım, ne diyor 87. mektupta?
Allah dostlarının bir şahsı kabul etmesinden daha güzel bir saadet olabilir mi? Özellikle de onların muhabbet ve yakınlığına mazhar olunduğunda. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla beraber olan asi olmaz.
Tabii bu çok önemli bir mesele. Bunu tasavvuf çok önemsemiş. Esasında önemsemiş derken yani bu boşuna önemsemiş de değil. Ashab-ı kiram niye ashab-ı kiram oldu? Allah Resulü'nün sahibi, onun yanında olan, ona devamlı eşlik eden kimseler oldukları için ashab-ı kiramın manevi derecesine hiç kimse erişemiyor. Bizim ehl-i sünnet inancına göre muhterem dinleyicilerimiz, hiçbir evliya, hiçbir veli ashab-ı kiramın topuğuna erişemiyor. Sebebi? Çünkü onlar rahmetelil alemin olan, fahir kainat olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashab oldular. Onun kalbine girdiler. Peygamberimiz onları sevdi. Onlarla iftihar etti. İşte böyle olduğu için o ashab-ı kiram manevi mertebeleri çok yüksek oldu. Belki bugün içimizden ashab-ı kiramdan daha çok namaz kılan olabilir. Hali vakti yerindedir. Daha çok infakta bulunan bir insan olabilir. Ama ne diyor Allah Resulü? Sizin diyor Uhud dağı kadar altınız olsa, bunu infak etseniz benim ashabımın yarım hurması kadar kıymeti olmaz. Çünkü ashabını ihlasla yaptı. Ashab-ı kiram işin edebini peygamberden öğrendi yani. Peki muhterem dinleyicilerimiz, bugün bu şansımızı kaybettik mi? Tam kaybetmiş sayılmayız. Allah Resulü'nün hayatını hayatında tamamen yaşamaya çalışan. Tabii tamamen olması mümkün değil. Olabildiğince en yüksek şekilde Peygamber Efendimiz'in hayatını, sünnetini kendisine düstur edinmiş bir insan olsa. Artık bu insan ne diyor? Hani kutsadis var ya, kulum bana öyle o kadar yaklaşır ki nafile ibadetlerle. Önce farz ibadetler, onlarla severim. Farzla iş bitmez, nafile gerekiyor. Bizim gerçek sevgimizi gösterir. Çünkü farz zaten bizim vazifemiz. Artık diyor ben onun tutan eli, bakan gözü olurum yani. Şimdi böyle bir güzel insan sizi severse zaten sizi Allah için sever. Yani kaşımız gözümüz için Allah dostları bizleri niye sever? Güzel Müslüman olursak sever. Nasıl ki Allah Resulü diyor ki ben sizinle övüneceğim diyor, değil mi? Ben sizinle diyor ey ümmeti Muhammed diğer ümmetlere övüneceğim. Evlenin çoğalın ama nasıl övünecek yani? Düşün ki bir insan katil, bir insan hırsız. Şimdi Allah Resulü diyebilir mi? Benim çok iyi hırsız ümmetim var, haşa. Benim ümmetim çok iyi işte şöyle haram işler, haşa. Böyle olmaz. Peygamber Efendimiz'i biz de yüzünü ağartacak işler yapmamız lazım. Ahirette Allah Resulü bizimle övünecek. Hatta bu konuda bir rivayet var tabi bu. Yani bir menkıbe diyelim biz buna. Şöyle geçiyor menkıbede. İsa Aleyhisselam, özür dilerim, Hazreti Musa diyor ki peygamberim sen demişsin ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Nasıl olur? Açıkla bakalım deyince tabi menkıbe bu yani. Bu gaybtan haber verecek halimiz yok. Yani mesele burada bizim ümmeti Muhammed'in şeyini göstermek. Kalitesini göstermek. Diyor ki peygamber ey Gazali gel bakalım. Meşhur İmam Gazali. Bunu da konuş diyor. Bak bakalım nasıl kalitesi, ilmi. Diyor ki Hazreti Musa söyle ismi nedir diyor. Ey ümmeti Muhammed'den olan zat. O da diyor ki Ahmet işte Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammed El Gazali Et Tusi başlıyor saymaya dökmeye böyle uzunca bir aile. Biliyorsunuz Araplarda bu aile silsilesi meşhurdur. 10 göbek 20 göbek evet. Araplar ailesini iyi bilirler. Buna nesep ilmi diyorlar. Demiş Hazreti Musa ya demiş ben sana bir ismi sordum. Sen de yani amma uzattın. Yani bütün sürelerini saydın. Ananı, babanı, dedelerini, memleketini. Yani laf uzattı ne gerek vardı deyince. O zaman diyor ki İmam Gazali. Allah Teala sana buyurdu ki. Mâ fî yemînike ya Musa. Estağfirullah. Ey Musa sağ elindeki nedir? Sen dedi başladın saymaya. Ve hiye asay. O benim asamdır. Tamam bitti. Ama devam ettin. Dedin ki ben onunla koyunlarıma işte üzerine yaslanırım. Koyunlarıma efendim yaprak silkelerim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir sürü sanki Allah-u Teala haşa asanın faydasını bilmiyormuş gibi asayı anlattın ona. Diyor ki tabii ben diyor Hazreti Musa Rabbimle konuşmanın, mükallemenin zevkine vardığım için bu zevk devam etsin. Konuşma kısa kesilmesin diye bunu yaptım diyor. Burada Gazali Hazretleri çok harika bir cevap veriyor. Sen diyor Rabbinle konuştun. Ben de senin gibi ülül azim bir peygamberle konuşuyorum. Yani o bunda zevk yok mu? Yani bugün bizi hadiste geçiyor herhalde de, ümmetimin ölüleri vardır ki diyor, benimle bir görüşmek için, bir kere görmek için malını mülkünü feda ederdi. Evet. Şimdi bu sevgi, bu hem Peygamber Efendimiz bunu yapardık. Tabii ki Peygamber Efendimiz peygamberlerin efendisi ama diğer peygamberleri de biz çok seviyoruz. Hazreti İsa'yı görmek için de bunu yapardık. Musa Efendimiz'i görmek için de bunu yapardık. Hazreti İbrahim'i görmek için de bunu yapardık. Öyle olunca demek ki bu sefercik Hazreti Musa anladım ki diyor, hakikaten ümmeti Muhammed'in kalitesi çok yüksek. Çünkü Allah-u Teala bizi diğer ümmetlere şahit kıldığı için böyle güzel bir burada menkıbe de var. Yani lafı şeye getireceğiz muhterem dinleyicilerimiz. Büyüklerin gönlüne girmek, Allah dostlarının gönlüne girmek çok önemli bizim maneviyat yolunda. Hatta İbn-i Acebe diyor ki zikirden, fikirden ve tefekkürden daha önemlidir. Allah dostunun kalbine girmek. Sen çünkü niye? Zikri, fikri, tefekkürü kendi kafana göre yapabilirsin. Hatta ben şu olayım, bu olayım, herkesin başına efendim din adamı keseleyim diye nefsin için bile yapabilirsin, Allah göstermesin. İnsan bazen bu yolun en büyük fitnesi de budur muhterem dinleyicilerimiz. Bazen maneviyat yoluna, din yoluna insanlar dünya için giriyorlar. Yani camiye gideyim ki bana iyi esnaf desinler. Malım satılsın yani. Halkın bana güveni olursun ki dükkanım müşteri dolsun mesela. Böyle bir niyetle namaza gidilmez. O yüzden diyor, ama sen büyüklerin gönlüne girersen o büyüklerin gönlüne kolay kolay da giremezsin. Ancak sen Allah için olursan, güzel, samimi müslüman olursan daha çok girersin. Ha şunu söyleyeyim, Allah dostu herkesi sever. Sever ama gönle girmek, has daireye girmek ayrı bir iştir. İbn Acibe yine çok güzel anlatıyor bunları. İnsan vardır diyor, sadece ücret için çalışır. O adama giderler, efendim sultanın kapısının içine almazlar. Kapının ağzından evin hizmetçisi, sultanın uşakları zarfın içinde maaşını verir, gönderir. Ama bir de insan vardır ki o efendiye aşıktır. O sultana aşıktır. Mevlana'nın tabiriyle bütün sultanlar diyor, kendilerini seven kölelere köle olur. İnsan hakikaten kendisini gerçekten seven insanlara köle olur değil mi? Mesela biz çocuklarımızı çok seviyoruz, onlara köle oluruz. Çocuklarımız sırtımıza biner, bizi at yapar, eşek yapar, bizi koşturur. Niye? Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Bunun gibi padişahlar da böyledir. Allah dostları herkes öyle kolay kolay kalbini almaz. Yani nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Böyle ashabın bazısını çok seviyor. Ebu Bekir Efendimiz'i çok seviyor. Ayşe annemizi çok seviyor. Çünkü Ebu Bekir Efendimiz yani o makama böyle sümme aşağı tembel tembel oturarak gelmedi ki. Bir harp oluyor. Peygamber Efendimiz'e bütün malı mülkünü getiriyor. Diyor ki ey Ebu Bekir, ne bıraktın ailene? Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Gerçi bunda çok güzel hadis-i şerif var. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Allah da onun olur. Yani ne kadar güzel bir müjde. Biz gerçekten bütün amellerimizi Allah için yapabilsek, sevdiğimizi Allah için sevsek, sevmediğimizi Allah için sevmesek, verdiğimizi vermediğimizi Allah için yapsak. İnsan vardır değil mi? Verir ama şey için verir yani şöhret için, şan için. Böyle adım yürüsün diye verir. Bir adam da vardır ki böyle bir kuruş vermez. Allah için verir. Allah için veren adam hakikaten bizim zahiren baktığımızda ya bu adama ne para veriliyor ki, bundan ne fayda gelir? Bir gariptir mesela. Onun karnını doyursan ne olur? Halbuki sen bir öğrencinin karnını doyursan belki ileride vali olur falan gibi böyle hiçbir düşünce yoktur Allah dostlarının kalbinde. İnsanların maddi statüsüne göre değil, kalp alemine göre muamele ederler. O yüzden yani Allah dostlarının kalbine girmek, onların sevgisini kazanmak, tabi bunu kazanmak için de İslam'a hizmet etmek gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, bazı kardeşlerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, maneviyat yolunu bazen de böyle lüzumsuz sevgi gösterisine dönüştürüyorlar. Tabii ki sevmek, sevgiyi göstermek çok çok önemli ama esas sevgi, rehberimizin, mürşidimizin peşinden gitmek, onun gündemini kendi gündemimize taşımak, onun dertlerini dert edinmek, onun gibi çalışmaktır. Diyelim ki mürşidin gönlü bütün ümmeti Muhammed'e hizmet edeyim. Açsız insan kalmasın ümmeti Muhammed'den. Uzak diyarlara gideyim, seferler edeyim. Oraya eserlerimi göndereyim, kitaplarımı göndereyim. İnsanları irşad edeyim, İslam'a döndüreyim derken sizin böyle bir tarakta beziniz hiç yoksa, yani bir hizmet derdiniz yoksa, arabanızla, evinizle, paranızla, ne bileyim vaktinizle, yani bir enerjinizi bu manevi yola koymuyorsanız, mürşidinizin peşinden gitmiyorsanız, istediğiniz kadar yani mürşidimi çok sevdim diye iddia et. Olmaz ki yani. Olmaz ki. Allah Resulü cihada giderken ashab-ı kiramdan bazıları değil mi? Geri kaldılar. O üç kişi biliyorsunuz ne kadar büyük bir azar işittiler. Kaç gün vahiy gelmedi. Ailelerinden ayrıldılar. Münafıklara bir şey olmadı tabii. Onlar zaten tamamen kaybettiği için ahireti. Allah Resulü onlara izin verdi. Dediler, yalan söylediler. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ailemiz açıktaydı, hastaydık falandı filandı. Allah Resulü onlara bir şey demedi. Hatta ayet-i kerime de Efallahu anke lime ezinte lehum. Orada bile Allah Resulü'nün bir ufak bir şey var. Gerçi Rabbimiz peygamberimizi çok sevdiği için önce Allah seni affetsin diyor. Niye onlara izin verdin? Yani hizmetten kaçmaya bir cevaz yok. O üç sahabi, samimi sahabi 50-60 gün çok ciddi bir feleğin çemberinden geçtiler. Yemediler, içmediler, eridiler. Niye? Ona dediler ki peygamber efendimizin şeyine biz sonra katılırız. Yani o uzun sefer değil mi? Zorlu sefer. Onun peşinden gitmediler. Hurmalar taze, sıcak fazla, gölgeler çok hoş. Arkadan gideriz dediler. Şeytan oyaladı, bunları kandırdı ve o kadar ceza çektiler. Şimdi bazı kardeşlerimiz sevgi gösterisini böyle çay kahve muhabbeti zannediyorlar. Evet. Böyle yüze karşı övmek, arkadan büyük tazim edici sözler söylemek. Tabi bunlar da güzel şeyler. İnsan sevdiğini her zaman her yerde anar. Ama yani bu bir dil şeyidir, sevgisidir. Dille kalan bir sevgidir. Eğer sevgi gönüle inmişse insan yerde duramaz. Düşünün ki sizin üstadınız, mürşidiniz yoruluyor. Çamurlu havada yani veya zor bir işte değil mi? Üzeri başı çamura bulaşmış, yorulmuş. Ondan sonra ümmet-i Muhammed hizmet edeceğim diye uğraşıyor. Siz de sıcacık oyunuza oturmuşsunuz. Böyle soba yanıyor, çaylar, kahveler ne güzel. Oradan istediğiniz kadar siz şey okuyun. Hatta bu konuda güzel bir şeyle bitireyim bu bölümü. Kısa bir ara vereceğiz inşallah muhterem dinleyicilerimiz. Mesnevi hikayesi de çok hoşuma gider bu Mesnevi hikayesi. Adamın birisi, bedevinin birisi çölde ağlayıp duruyor böyle. Hakikaten içli içli ağlıyor. Oradan geçen bir başka zat diyor ki, amca diyor ne ağlıyorsun, derdin ne, yardımcı olayım. Oğlum diyor köpeğim ölüyor. Köpek ölüyor. Derdin ne köpeğin diyor, hasta mı? Yok yok diyor, açlıktan diyor. Allah Allah diyor. Zannediyor ki ekmek yok herhalde diyor. Adam çok fakir. Amca şu torbada bir şeyler görüyorum. Onlar nedir diyor. Ekmek diyor. Ya amca amma ettin diyor. Köpek açlıktan ölüyor diyor, ağlıyorsun. Hayvancağıza diyor bir tane somun vermiyorsun. Versen hayvan yer o ekmeği, ölmez. Buradaki cevap çok önemli. Oğlum diyor ağlamak bedava. Ama diyor somun parayla. Tabii bu biraz hikayedir. Yoksa bir insan kolay kolay ağlayamaz. Ama güzel bir şey ama yani. Bazen ekmek vermek gerekiyor, somun vermek gerekiyor. Nafisten, candan, maldan fedakarlık yapmak gerekiyor. Yoksa herkes sevdiğini çok iddia eder. Ashab-ı kiram bu sevgiyi çok güzel ispat etmiş Peygamber Efendimiz'e karşı. Diyorlar ki ey Nebi, ey Allah Resulü, sen şu denize gir desen. Biz gireriz, arkamıza dönmeyiz. Biz sana Beni İsrail Hazreti Musa dediği gibi, ey Musa sen ve Rabbin git, siz savaşın, biz burada oturuyoruz, sizi bekliyoruz. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, yani büyüklerin gönlüne girmek de kendiliğinden, bedavadan olan bir şey değil. Bu konuda fedakarlık yapmak, candan, maldan vermek lazım. Zaten canı ve malı veren Allah. Allah dostlar bunu kendileri için istemiyorlar ki. Yani gelin bana işte çay yapın, kahve yapın, içeyim hikayesi yok yani burada. Bu tamamen Allah yolunda bir seferberlik. Hep beraber bir efendim cemaat olarak İslam'a hizmet etme. Çünkü cemaatte bereket vardır diyor Allah Resulü. Çünkü bir kişinin yaptığı iş 50 kilo kaldırıyorsa, iki kişi 150 kilo kaldırıyor, 3 kilo belki 500 kilo kaldırıyor. Sinerji dediğimiz cemaat üyelerinin bir araya gelerek ortaya çıkan sinerjinin, yani o 50-100 diye gitmiyor. 50 ise 150, 150 ise 300 oluyor. 2-3 katı artıyor. Allah dostları hep bunun peşindeler. Bu tür güzel insanları çok seviyorlar. Sen Musa Efendimiz'in anlatıyorlar değil mi? Akıllı olanı, dervişin diyor, akıllı olanı, hizmet ehli olanını severdi. Akıllı ama hizmet etmiyor. Veya hizmet ediyor, kafası birazcık fazla ince konuları almıyor. Yanlış yapıyor yani. Bunlar tabii tasavvuf yolunda makbul değil. Muhterem dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bizlere kendi dostlarının kalbine girmeyi nasip eylesin ki Allah'a giden yol oradan geçiyor. Önce Allah'ın kullarını seveceğiz, onlar tarafından sevileceğiz ki Allah da bizi inşallah sevsin. 88. mektuba geldik. Yine ilginç bir mektup. Güzel bir mektup. Biraz önce hizmetten bahsetmiştik. Esasında çok güzel tamamladı bu mektuba birbirini. Evet. Hani Allah dostlarının peşinden gitmek, onların hizmetine ortak olmak, orada yorulmaktan bahsetmiştik. Bu mektup hakikaten güzel mektup. Bu da nedir? Başlığı şöyle. İman ve taat uğrunda saç sakal ağartmanın fazileti. Ya insan saçının sakalını artacaksa muhterem dinleyiciler, Allah için artmalı, Allah yolunda artmalı. Yani çok sözüm meclisten dışarı, ne derler, su destesi su yoluna kırılır. Evet. Sümme haşa atın ölümü arpadan olsun gibi böyle saçma sapan Türkçe sözler var değil mi? Yani adam işte bir içkiyi seviyor mesela. Böyle hemşerim etme eyleme içme şunu diyorsun.
Bir yani, kere geleceğiz dünyaya.
Ya bir kere geleceğiz diyor. Atın ölümü bilmem neden olsun. Evet. Arpadan olsun diyor. Yani ben bunu içeceğim ve öleceğim diyor. Saçımı sakalımı diyor. Bu yolda artacağım diyor. Ne kadar batıl, ne kadar boş bir hedef. Yazık. Yazık kardeşlerimize. Allah herkese hidayet nasip eylesin. Bakalım ne diyor şimdi? Ben de merak ettim.
İman ve itaat uğrunda saçın sakalın ağarmasından daha büyük nimet var mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Saçını sakalını İslam uğrunda ağartan kişi affolunmuştur.
Allahümme salli aleyhi Muhammed. Ne kadar harika hadis-i şerif. Allah hepimize nasip eylesin. Şimdi muhterem dinleyicilerimiz, bu çağda yani herkes genç kalmak, kimse yaşlanmamak, hatta mümkünse fidye verip ölmemek istiyoruz. Aman şöyle az yiyelim, böyle işte dengeli yiyelim. Yani Allah için değil. Keşke Allah için olsa, o zaman büyük sevaba da gireceğiz esasında. Allah için az yemek büyük sevap, ama efendim kilomuş olmasın, bilmemliğim artmasın, hasta olmayayım diye hep böyle yemeğe içmeye falan dikkat ediyoruz. Birazcık işte birisi dese ki saçın sakalında beyaz gördüm dese, yapma ya, tüh tüh tüh, ben de mi yaşlandım diye. Hatta 35 yaş krizi falan var Ömer Bey, bu okursanız. Hatta Batı'da anti-aging, yani yaşlanma karşıtı araştırmalar hızla devam ediyor. İnsanda böyle bir yaşlanmaya karşı bir direnç, bir isyan var esasında. Halbuki muhterem dinleyicilerimiz, yaşlanmaktan korkmamak lazım. Yaşlanmak demek Rabbimize yaklaşıyoruz adım adım. Yani artık hani hatta bu konuda güzel bir mesnevi hikayesi var yine. Yani adam birisi diyor ki Azrail'e, ey Azrail diyor, yani bana geleceği zaman haber ver ki ben hazırlık yapayım, abdest alayım, belki namazda canımı alırsın falan filan diye. Olur diyor Azrail. Adamcağız bir gün küt tek ölüm geliyor Azrail karşısında. Ya diyor, hani haber verecektin. Ya haber verdim diyor. Saçına beyaz düştü, sakalına beyaz düştü, dizlerini ağrımaya başladı, belin tutmaz oldu. Bunların hep sana haberdi. Rabbinden haberdi ama hiç sen bunları ciddiye almadın. Hatta yine bu konuda bir rivayet var değil mi? Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ömer Efendimiz bunu bize hatırlatmak için yapmıştır muhtemelen. Yani kendisi gafletinden değil haşa. Bir adam tutuyor. Ey Ömer, ölüm var diye ikide bir gelip Ömer Efendimiz'e hatırlatıyor kulağına. O da ona aylık maaş veriyor. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? İşte eski insanlar böyle. Ashab-ı kiram böyle yani. Bütün her şeylerini dine adamışlar. Ki böyle gaflete kapılmayayım diye bunu yaptırmış. Ve muhtemelen de bize örnek olsun diye bunu yaptırmış. En son diyor ki Ömer Efendimiz, artık diyor sana ihtiyaç yoktur. O maaşlı adamını işine son veriyor. Diyor ki Ömer, ne oldu yani, vazifeyi mi ihmal ettik herhalde? Yani geç mi geldik, niye bizi yani işimize son verdin deyince, artık diyor sakalıma beyaz düştü. Evet. Sakalıma beyaz düştü artık. Bu bana ölümü hatırlatıcı olarak yeter. Şimdi tabii burada mesele yaşlanmak veya genç kalmak meselesi değil. Ya sen bu ömür nerede harcadın kardeşim? Allah sana vermiş 24 tane altın her gün, saat yani. Sen bu parayı, bu vakti, hani vakit nakit diyoruz ya artık. Evet. Nerede harcadın? Sohbette mi harcadın? Namazda mı? Zikirde mi? Yoksa kahve köşelerinde mi? Efendim daha kötü yerlerde mi? Artık burada saymama gerek yok yani. Dinleyicilerimiz anlarlar. Kötü yerlerin reklamını yapmayalım. Sen bu ömrü nerede harcadın? Bu nefesleri var bakalım hesabını. O yüzden ne yapıyor Nakşiler? Ya bütün tarikat erbabı. Alırken bir nefes, verirken bir nefeste Allah demeyi kâr biliyor. Hatta bizim Nakşiler daha fazla. Değil mi? Evet. Yapmaya çalışıyorlar. Hatta su altında zikir yaparak daha ne kadar işte Allah diyebileceğiz, ne kadar la ilahe illallah diyebileceğiz, onun derdine düşmüşler. Yani bir nefes bile bizim için çok büyük bir hazine. Bir nefeste bir kere Allah dersiniz, la ilahe illallah dersiniz, bir nefesliktir bu. Ama o la ilahe illallah, İmam Rabbani buyuruyor ki başka bir mektubunda, dünya ve içindeki her şeyden daha büyüktür. Kainatın daha büyüktür bu söz. Allah Allah. Bizim yani bunu aklımız fikrimiz de almıyor. Yani bir la ilahe illallah bir tarafa koy. Bütün evreni, kainatı bir tarafa koy. Hangisi daha ağır? Yani ne bu miydi? İşte var ya bir sürü gezegenler var, yıldız kümeler var, galaksiler var. Hepsini koyun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fe'lemennehu la ilahe illallah diye zikirlerde çekiyoruz ya. Hepsinden daha ağır. Bir nefeslik hadise. Be gafil insan, be gafil kardeşim, be gafil, kendime hitap ediyorum Süleyman. Niye bu nefesleri boşu boşuna harcıyorsun. Her nefeste Allah sana bir fırsat vermiş kendisine ulaşmak için. Sen bu nefesi Allah demekten sonra bütün ömür boyu genç kalsan ne olur? Zaten öleceğiz. Ama saç sakal Allah yolunda ağrırsa, hizmette, zikirde, fikirde, Kur'an kursu hizmetinde, İmam Hatip hizmetinde, din hizmetinde olursa, tebliğde, irşatta olursa, bugün bak biz büyüklerimize bakıyoruz. Hepsi o ileri yaşlarına rağmen bakıyorum maşallah hep böyle seyahatteler. Bir ümmeti Muhammed'in gönlünde bir ateş yakmak. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bir tane mum yandı mı 1000 tane mumu yakar. Ama bir mumun gönlünde ateş olmazsa 1000 tane mumu siz yakamazsınız. Bir tane aydınlanmış insan, nurlanmış bir insan gönlünde iman ateşi yandığı için o ateş nereye gitse diğer sönük gafil mumları ateşler. Onlar da yanmaya, onlar da ışık vermeye başlar. O yüzden mesele vaktimizi nasıl geçirdik? Rabbimizin huzuruna yarın vardık. Saçımız sakalımız ağarmış. Ya Rabbi yaşlı kullum ama elhamdülillah vaktimi güzel yerlerde geçirdim. Salih kullarla beraber oldum. Dinin hizmet etmeye çalıştım. Elimden geldikçe demek var. Bir de eyvah saç sakal ağarmış ama ben bu ömrü nerede harcadım ya? Bir bakıyor adam arkasına. Hiçbir hayırlı işi yok. Bugün maalesef nice insan kardeşlerimiz var yani. Malı var, malının İslam'a faydası yok. Kendine de faydası yok esasında da. Ömrü kendisine faydası yok. Hatta kendi sağlığını bozacak. Yerlerde harcamış ömrünü, vaktini. Zaten hadiste geçiyor değil mi? Malını nerede harcadın, ömrünü nerede harcadın diye soru sorulmadan hiçbir insan cennete gitmek yok. Bunun hesabını vereceğiz. İşte sufiler bunun derdinde. O yüzden de İmam Rabbani buyuruyor ki saçını sakalını sen böyle ağarttınsa sen müsterih ol. Müsterih ol. Rabbine kavuşmak için de öyle şey yapma yani. Sevin hatta bir an önce Yusuf Aleyhisselam gibi değil mi? Yani duaya başla. Rabbim canımı Müslüman olarak aldı. Çok güzel hizmet ettim ama Allah göstermesin son nefeste insan suyu hatimi olabilir. Kötü bir son da olabilir. O an gelmeden şu salah halindeyken de canımı al diye Yusuf Aleyhisselam'ın duası da var. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz yaşlılıktan korkmayalım. Yüzümüzde kırışık olmuş, saçımız sakalımız ağarmış. Ne güzel. İşte Rabbimize yaklaşıyoruz. Birbirlerimize inşallah ahireti hatırlatırız. Aman saçımızın sakalların beyazlarını yolmaya kalkmayalım. Herhalde bu da zımnen var burada. Evet.
Saç sakal ağarıp ihtiyarlık dönemine geldikten sonra ümit tarafı ağır basmalıdır. Affolunma ümidi ağır basmalıdır. Gençlik döneminde korku hali daha fazla olmalıdır. Ama ihtiyarlık yaşına gelince ümit var olmaktan başka bir şey gerekmez.
Şimdi burada güzel bir hadis-i şerife, tabii İmam Rabbani Hazretleri bütün bu güzel görüşleri ayetlerden ve hadislerden muhterem dinleyicilerimiz çıkarmış. Diyor ki ene inne zanni abdi bi. Ben kulumun zannı üzerineyim. Yani kulum benim hakkımda merhamet ve rahmet umarsa o şekilde muamele ederim. Kul derse ki, hatta biliyorsunuz küfürdür değil mi? Rahmetten ümit kesmek. Allah beni affetmez artık. O kadar çok günahım var ki derse ona da rahmet etmem diyor. Ama tabi burada bir edebi var işin. Tasavvuf da işte bu incelikleri bize gösteriyor. İnsanlar gençken biraz korkusu yani fazla olacak. Rabbimin intikamı şiddetlidir. Rabbim kahhardır. Bunları biraz tefekkür edecek. Çünkü genç insanın enerjisi, cinsel enerjisi, her türlü enerjileri çok üst düzeyde. Ama aklı da biraz tecrübesi de aklı da az oluyor gençlerin. İşte o zaman Allah'ın azabını düşünecek, harama girmekten kendini alıkoyacak. Ama yaşlanmış artık insan. O zaman da artık ölüm yaklaştığı için diyecek ki Rabbim inşallah beni affeder. Hep onun yolunda olmaya çalıştım. Hep af ve mağfiret duyguları taşıyacak ki, ümit duyguları taşıyacak ki Allah-u Teala o kuluna o şekilde tecelli etsin. Bu da işin adabıdır. Bugün maalesef bazen tam tersi de oluyor muhterem dinleyicilerimiz. Allah affeder diye gençlere, daha sen gençsin. Yani ne demek? Sen şimdi gençsin. Allah senin günahlarını affeder. Sen gençsin ya, sanki 20 yaş çok genç gibi. Bu da maalesef bu çağımızın bir hastalığı. Her geçen gün akıl bali olma yaşı ileri doğru gidiyoruz. Ülkemizde 18 bin bildiğim kadarıyla. Yani 18 yaşındaki insan, 17 yaşındaki insan akılsız bir insan mı? İyi kötüyü tam bilen bir insan. İslam'a göre akıl bali 12-13 yaşlardır. İnsan 12-13 yaşından itibaren doğruyu eğriyi tamamen bilir. Aklı alır esasında ama biz bunu modern hukuk devamlı öteliyor. Ülkemizde 18, bazı soğuk bu yukarı ülkelerde falan, Finlandiya falan belki 20-25'e kadar devam ediyor.
Sorumluluğu ne kadar düşürürse kârdır.
Yani 24 yaşa kadar tahminim sorumsuzluk var. Yani evet. Ha, belki hukuki sorumluluk var da mesela maddi sorumluluk yok falan, evet. Gibi öğrenci gibi görüyorlar. Halbuki bu da ayrı bir problemdir. Gençken biraz daha insanları korkutmakta fayda var. Çünkü enerjisi çok fazla genç. O anda hakikaten şehveti aklının önünde. Böyle bir insan size Allah affeder, mağfiret ehlidir kardeşim falan, sen daha gençsin dersen adamı cehennemin ateşine atmış olursun.
Çünkü düzen vermeye fırsatı var gençlere yani, en azından hocam.
Şu da var tabii, şimdi biz genç diyoruz da gidin mezarlıklara bakın. Ben zaman zaman bayramlarda ziyarete gidiyoruz mezarlıklara, akrabalarımızı. 60'da ölen var, 6 aylık ölen de var.
Evet.
30'da ölen var, 3 aylık ölen de var. 10 yaşında ölen de var, 20 yaşında ölen de var. Tamam, belki yaşlarımız daha fazla orantıda ama gençlerin de ölmeyeceğim diye garantisi yok. O yüzden bu korku onları birazcık frenlemeli. Ama yaşlı insan ömrünü böyle ibadetle geçirmiş, onların artık birazcık ferahlamaya ihtiyacı var. Hocalarımız, vaizlerimiz bu konuda hassas olmalı. Genç bir ekip varsa orada vaazın konusu farklı olmalı veya sohbetin konusu. Gençlerin yoğun olduğu sohbette mesela Allah affeder, Allah mağfiret sahibidir diye böyle şey yaparsanız bazı gençler yanlış yola. Hatta geçen duydum, inanamadım. Bir dostum anlattı. Benim diyor dindar, imanı tam bir abim var. Hali vakti yerinde, abim derken arkadaşım var manasına. Hali vakti çok yerinde. Her gün haddi alıyor. Her türlü haram işliyor. Diyor ki ya Allah beni seviyor. Allah bana burada mal mülk vermiş. Rabbime imanım sonsuz. İnşallah beni affeder. Affetme tarafına eyvallah. Allah insan ümidini kesmemeli ama yani bir de ya o haram işler ki ölürsen ne olacak? Evet. Tövbe edemeden. O yüzden bu da yanlış bir uygulama oluyor bazen. Gençlerin olduğu yerde biraz daha farklı şey olmalı. Gençlere çok ümit verirsek Allah kerimdir, gafurdur, rahimdir, rahmandır. Siz de gençsiniz. O zaman haram işte devam gibi anlaşılıyor. Bu da güzel bir muhterem dinleyicilerimiz, farkındalık olsun bizim için inşallah. Bu da bitti herhalde. Yeni bir mektuba geçiyoruz muhterem dinleyicilerimiz. 89. mektuba geçtik. Bu mektuplar biraz kısa Ömer Bey, değil mi?
Evet hocam.
Birer paragraf olduğu için çabuk geçtik bugün. 3 tane 4 tane mektup.
Ama manası bayağı derin hocam.
Öyle. Bunun da konusu taziye konusu. Yani bir yakını veya bir dostumuz öldüğü zaman nasıl efendime söyleyeyim taziye yapılır onu gösteriyor herhalde. Buyurun.
Bilmek gerekir ki her nefes ölümü tadacaktır. Ayetinde de ifade edildiği üzere ölüm insan için kaçırılmazdır. Ömrü uzun olup ameli çok olan kişiye müjdeler olsun. Ölüm özleyenlerin kendisiyle teselli bulduğu ve sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir vesiledir.
Yani şimdi bir kere muhterem dinleyicilerimiz, ölümden bir kaçış yok. Estağfirullah, küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Allah-u Teala. Yani böyle bir de orada güzel de bir ifade var değil mi? Ama burada önemli olan, biraz önce geçti ya bir önceki mektupta, saçı sakalı dedik Allah yolunu ağartmak. Burada da ömrü uzun olup ameli çok olan kişiye müjdeler olsun. Yani adamın ömrü uzundur da boş geçmiştir. Bomboş bir hayattır. Amel defteri bomboştur. İnfak da yapmamıştır, namaza kılmamıştır. Nice kardeşlerimiz, ben üzülüyorum bazen, yaşı başını almış. Hala hacca gitmiyor mesela. Hac derdi yok, sanki hac farz değil. Evet. Çoluk çocuk evlensin, şu olsun, bu olsun. Sonra ileride yaşta tabii sağlık sorunları başlıyor. Halbuki insan maddi durumu iyi olur olmaz hemencecik haccın arayışının içine girmeli yani. Girmeli. Maalesef bunları ihmal ediyoruz. Burada müjdeler veriyor. Evet.
Masivanın büyüsünden sıyrılmış bulunan ermişlerin arzuladığı yere vasıl olmaktan mahrum ve huzur devletinden uzak olan acizlerin durumu çok kötü ve perişandır.
Tabii ömrünü güzel yolda geçirmiş insanların durumu güzel. Allah ve peygamberi onlara zaten müjde veriyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde. Bir de bunun tam tersi var. Masivanın büyüsünden sıyrılamamış. Dünyayı putlaştırmış. Sanki dünya kalıcı, ebediymiş gibi. Düşünün ki şimdi biz seyahat esnasında değil mi? Bir mola yerine mola versek benzinlikte. Hani benzinimizi alırız. Çay kahve efendim neyse namazımızı da kılarız. Ondan sonra hemen yola koyuluruz. 5-10 dakika ısrar ederiz. Ya burası çok da güzelmiş. Ben buraya bir çadır kurayım da artık bu efendim mola yerine yaşayayım diyen insan olur mu? Bunu hani çocuklar yapar değil mi? Çocuklar mesela orada park falan varsa salıncak falan filan oradan ayrılmak istemezler. Ağlarlar. Biz burada kalalım. Burası çok güzelmiş diye diyebilirler.
Evet.
Bunu söyleyen çocuktur. Ama bugün şunu da söyleyeyim ki biz kendimizi akıllı zannediyoruz. Büyüdük falan diyoruz da esasında Allah dostlarının gözüyle bakılsa biz de çocuğuz. 3 yaşındaki bebek nasıl oyuncağın başında ağlıyor, oyuncak arabanın peşinde ağlıyor efendim, kardeşiyle kavga ediyor, tekme tokat. Bizim iki ufaklığımız var elhamdülillah. Devamlı kavga. Ufacık bir arabanın, 1 liralık arabanın üzerinde bitmez yetmez kavga oluyor. Niye? Onun için, o çocuk için araba çok önemli. Biz de büyüdük. Bizim arabanın boyutu büyümüş oldu biraz. Biz de şimdi acaba şu arabaya binsek, biraz daha büyütsek mi? Efendim şu hızlı araba mı alsak? Ömrümüz bazen evdi, arabaydı, koltuktu, bilmem neydi. Hatta İmam Gazali'nin çok güzel bir uyarısı var bu konuda. Özellikle hanım kardeşlerimiz için belki daha aydınlatıcı olabilir veya böyle tüketimi çok seven bey kardeşlerimiz için de bu uyarıcı olabilir. Eğer diyor bir insan aklı fikri ev eşyasındaysa artık şeytan onun peşini terk eder diyor. Bugün yok mu hakikaten? Banyomu şöyle efendim işte efendim yenileyeyim. Yok böyle perdeleri şöyle efendim şu olsun. Halılar şöyle olsun. Parkeler böyle olsun. Camlar şöyle olsun. Aman ya Rabbi. Yazdığım şurada mı olsun, burada mı olsun? Orası şöyle sıcak, burası böyle serin. Bazı insanların bütün fikirleri, bütün düşünceleri buraya hasredilmiş durumda. Artık şeytan peşini bırakır diyor. Şeytan ben uğraşmam. Zaten ona gerek kalmıyor. Bu dünya diyor şeytan, bu dünya ona yeter diyor. Onu oyalama açısından. Ben ayrıca oyalamama, onunla vakit kaybetmeme gerek yok. Ben diyor gider daha böyle takvalı insanlarla uğraşırım gibi bir sözü oluyor şeytanın burada. Evet.
Merhume veli nimetiniz idi ve bu vakitte size çok faydası vardı. Şimdi size düşen iyiliğe iyilikle karşılık vermeniz, her an dua ederek ve sadaka vererek ona yardım göndermenizdir.
Hakikaten çok güzel burada bir nasihat var. Yani bazen bir yakınımız vefat ediyor. Allah hepimizi affeylesin. Musa Efendi Hazretleri'nin ne kadar güzel bir sahibül vefa. Bazen böyle işte kendini tedavi eden doktorlara veya bir çocuğunu tedavi eden doktorlara, hemşirelere hediyeler gönderir. Efendim işte mektuplar yazar. Her sene işte atıyorum kandillerde tebrik edermiş. Hatta bu da doktorların bazen dikkatini çekermiş. Ya bizim tamam bir kere bir sene sonra biz arayan hasta olur ama devamlı arayan böyle vefakar hasta hiç olmadı gibi hep böyle takdir edilirmiş. Hakikaten vefalı olmak lazım. Şimdi annemiz babamız bizi efendim hangi okulda okusun çocuğum diye o kadar gayret ediyor, kazanıyor, yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor. Anne baba ölüyor. Veya bizim üzerimizde hakkı olan bir yakınımız da olabilir. Mürşidimiz olabilir, sohbet abimiz olabilir, sadık bir kardeşimiz olabilir. Çok hakkı var bizde. Bizi yani fakir düşmüşüz, yardımcı olmuş, talebeyken elimizden tutmuş. Sonra adam vefat ediyor. Arkasından bir Yasin, bir Hatim, bir efendim hediye göndermiyoruz. Zaman zaman infak. Mesela Musa Efendi Hazretleri o kurban keserken değil mi? Bütün o büyük Allah dostlarına, efendim Ebu Bekir Efendimiz'e falan bazı hepsine belki yapamaz ama elinden geldikçe onları da kurban kestiriyor. Ne güzel bir şey bu yani. Ve fakir olmak hakikaten mümine çok yakışan bir haslet. O yüzden bugün maalesef muhterem dinleyicilerimiz bu konuda çok ihmalkarız. Yakınlarımız, annemiz, babamız, sevdiklerimiz vefat ediyor. Onların çok da faydasını gördüğümüz halde. Buna rağmen arkalarına hediye göndermiyoruz. Nasıl biz dünyada onların yardımına muhtaç idik? Onların verdiği bursa, onların verdiği nasihata, tatlı yüze, tatlı söze, efendim bir tabak sıcak yemeğe muhtaç idik. Onlar şimdi yerin altına girdiler. Onlar da bizden gelen bir efendim küçük hediyeye, bir sure-i şerifeye yani küçük bile olsa bir Kur'an hediyesine muhtaçlar. Onları o hediyelerden mahrum etmeyelim.
Hocam evet. Bir de günümüzde biraz da böyle yanlış bir vefa şeyi var. Öyle geliyor bana yani. Bizde vefa deyince biraz belki yani dini olarak çok yaşantıları iyi olmayanlar yapıyordur belki daha çok ama yani ölmüş kimselere vefa olsun diye işte konser düzenlemek efendim yani mum yakmak böyle değişik anma şeyleri yani dua yerine ve bu infak yerine ya. Çok abes şeylerle bir de meşgul ediyorlar. Böyle bir durum da var. Bunu nasıl anlayacağız, nasıl açıklayacağız bilemiyoruz yani.
Ömer Bey kardeşim Allah sana razı olsun. Burada ne diyor? Her an dua ederek, sadaka vererek. Hatta başka hadislerde de geçiyor. Hacca giderek. Hatta umre yaparak yerine göre. Evet. Eğer hacca gitmemişse yakınımız onun yerine hacca da gidebiliriz. Onun borcunu ödemiş oluyoruz bir bakıma. Öyle efendim törenler yani Fatiha okunmayan, dua okunmayan o manada söylüyorum yani. Böyle kuru törenler. Ondan sonra ne bileyim yani Allah'a ve Resulüne uymayan böyle bu tür anma toplantıları.
Yani anmak için müzik yapmak
öyle
yani
bir faydası yok. Yani hiçbir faydası yok. Hatta belki ona azap etmiş oluyorsunuz. Azap etmiş oluyorsunuz. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, yakınlarımız, ölenlerimiz, Allah onların hepsine rahmet eylesin. Onların arkalarından dua ile infak biraz ihmal ediyoruz muhterem dinleyicilerimiz. Yani esasında infak da yapılabilir. Onun adına kurban kestirilebilir, onun adına vakıf yapılabilir, onun adına efendim onun bir dairesi, bir tarlası, bir Kur'an kursuna verilebilir. Yani esasında bunları ihmal ediyoruz, açık söyleyeyim. Hı. O hele anne babalarımız bize çok emekleri var. Yani onu biz zaten öf bile demeyeceğiz. Ayet-i Kerime'de çok geçiyor da. Onun dışındaki yakınlarımıza, akrabalarımıza ve sevenlerimize de lütfen cömert davranalım. Onları inşallah o toprağın altında garip bırakmayalım diyerek bu temennilerle bugünkü programımıza sona erdiriyoruz. Hepinizi Rabbimizin affına, mağfiretine emanet ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.